Akıl başta değil, yaştadır diyenlerin müzik programı Orta Yaş Krizi yeni bölümüyle karşınızda. Ben Emre Karacaoğlu, Can Ciğer Kuzu Sarmam, Mert Yıldız'la beraberim. Kendisi dünyada müzik konuşmayı en çok sevdiğim insan.
Benim de aynı şekilde Emre.
Öyleymişim. Benim haberim yoktu, yeni öğrendim bu arada. Bugün Mert sizin için bir albüm seçti. Yani Mert seçti diyorum ama hepimiz
beraber seçtik.
Hepimizin aşık olduğu bir albüm yani. Başından sonuna, ilk notasından son notasına kadar kusursuz bir albüm olduğunu düşündüğümüz Alice in Chains'in 4'ü. Mert, lütfen rica ediyorum, bana 3 sıfatla bu albümü tanımlar mısın?
Depresif, yıkıcı, kusursuz.
Benimki doom vari, yani doom metal andırıyor doom vari. İkincisi edebi ama niye olduğunu açıklayacağım biraz sonra. Üçüncü sıfat bende de aynı, kusursuz. Sözüyle, besteleriyle, gitar sololarıyla, konseptiyle, her şeyle mükemmel bir albüm bu albüm. Alice in Chains aslında bana sorarsanız zaten kariyeri boyunca böyle bir yanlış yapmış müzisyen bir grup değil. Yani biliyorsunuz bazı gruplar var arkadaşlar dünyada, yanlışlar yapıyorlar. Alice in Chains yanlış yapmış bir grup değil. Jerry Cantrell bir kere zaten yanlış bir şey yapmış. Hiçbir yanlış olmayan bir gitarist ve müzisyen.
Diğer yandan özel hayatları yanlışlıklarla dolu.
O ayrı yani. Onlara hiçbir şey diyemiyorum.
Yanlışlar, diyemiyorum. Çeşitli yanlışlarla dolu bir grup.
Yani kaldı ki bu arada güzel bir hatırlattın. Dave Mustaine şeyle tanıştıkları zaman, elemanlarla tanıştığı zaman onlara şey söylüyor. Size uyarım şudur diyor. Eroin kullanmayın diyor. Ama galiba o kısmı atlamışlar diyor. Onlara ben bir sürü
çok
tavsiye vermiştim.
Kalmış. Çok
biraz,
geç kalmış.
Biraz galiba geç kalmış herhalde. Alice in Chains'in 4'ünden bahsetmek istediğiniz zaman bence hemen bir 90'ların başına gitmemiz lazım.
91
kayıt zamanı, 92'de albüm çıktığı tarih olarak. Mert, bana o yıllardan birazcık bahsetmek ister misin?
Şimdi o tarihlerde hep şey diyorlar. İşte metali grunge öldürdü. Yani bu tür geldi, metal öldü vesaire gibisinden bir sürü şey deniyor. Aslında grunge metali öldürmedi. Glam metal öldürdü.
Evet.
Yani çünkü düşündüğümüz zaman hani işte hep böyle bahane olarak şey diyorlar ya, işte atıyorum Judas Priest olarak niye 90'larda işte bilmem ne, gerçi Judas Priest yoktu, Iron Maiden işte niye daha küçük yerlere çaldınız o dönem. Çünkü grunge vardı falan. Hayır abi, Blaze Bailey vardı çünkü, ondan dolayı daha küçük yerlere çaldınız. Grunge sizi öldürmedi. Grunge işte kimi öldürdü? Poison öldürdü.
Evet.
Faster Pussycat öldürdü.
Heavy metal öldürdü. Ha,
işte Mötley Crüe tokatladı mesela, sarstı. Niye? Çünkü artık şöyle bir şey var. Grunge diye tabir edilen gruplar, hani bu glam metal, işte hedonist, bol makyaj vesaire gruplara karşı çıkıyoruz ya. Ya en başta glam metalden nefret eden adamlar thrash'lerdi.
Aslında.
Thrash'ler 80'lerde vardı.
Evet.
Ya, ama thrash metalin geri plana düşmesi 90'lı yıllarda grunge'la bir alakası yok.
Yok.
O dönem daha farklı tarzlar işte ön plana çıktı. Death metal ortaya çıktı ama sonuçta death metal, thrash metal kadar geniş kitleye hitap etmedi. Daha biraz daha yeraltı bir tür olarak sonuçta kaldı. Black metal vesaire derken.
Ama müzik endüstrisi bakımından bakınca, evet, müzik endüstrisi grunge'ın üzerine atlamadı mı Mert hemen? Yani mesela yani piyasada
atladı.
O durumlarda, o anlarda thrash metal var. Death metal ondan sonra çıkmaya başlamış falan, böyle sert gruplar falan böyle iyice bir 90'ların
başı.
Baklar
death metal'i pazarlamanın hani işte Morbid
Angel. Kolay değil. Evet, kolay değil. Ve şimdi bunlar X kuşağı müzisyenleri. Tamam mı? Boomer'ların çocukları bunlar.
Bunlar
aynen. Benim bildiğim kadarıyla
biz de bu arada boomer'mışız. Şey videosunda
evet bu arada teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Bizi yani. Arkadaşlar
boomer olarak tanımlamışsınız.
Biz boomer değiliz. Biz Y kuşağıyız. Yani aramızda boomer'larla iki kuşak var.
Biz X kuşağı değil miyiz?
Biz Y kuşağıyız Mert.
Y kuşağı mı?
Y kuşağıyız.
Sen bir de ben X kuşağıyım. Ben 80.
Mert bu arada pardon. Mert'le
ben 80'liyim, ben X kuşağı.
Doğru. Mert'le evet. Aramızda 3 yaş var.
Tabii.
Yani o çizgiler çok belirgin değil biliyorsun ama.
Ben X kuşağıyım abi. Lazım. Ben eroim hanım yani.
Şöyle değerlendirmen lazım. Çizgiler çok belirgin değil. Ve X kuşağının içinde büyük bir miktar Y var. Y'nin içinde X'lik var diye düşünebilirsin yani.
Ama
arkadaşlar boomer değiliz yani. Boomer benim babamın kuşağı yani. İkinci Dünya Savaşı falan ortaya çıkmış. Böyle bir refahla birlikte böyle kendine her şeyi hayatta bütün kendini hak gören bir kuşak bu. Ekonominin getirdiği bir sonuç olarak. Yani biz öyle değiliz ya. Biz çok daha farklı
ya,
bir kuşağız
boomer,
yani.
Boomer kelimesi biraz vasistas pencereye döndü.
Aynen.
Hoşlanmadıkları her şey boomer'sın.
Aynen. Boomer değiliz. Biz
boomer olsak da yani ne olacak ki yani? Sonra...
O da öyle.
Ama keşke boomer olsaydık. En umursamaz yaşayanlar boomerlarmış.
Evet. Artık. Ama neyi kastettiğini anlıyorum ben bu arada. Yani biraz eskilerden bahsediyorsun.
En büyük derdi biz çektik yani. X kuşağı çekti. Eroinmanlık bizde, intiharlar bizde, depresyon bizde anasını satayım.
Peki.
Hala devam ediyor.
Grunge bariz bir şekilde yani Nirvana ile Alice in Chains'le beraber bariz bir şekilde hair metal'e savaş açarak yola çıkmıştı. Yani onların o abartılı hem kötü müzisyenlik içeren herhangi bir böyle bir rafinelik çok fazla bir estetik algısı olmayan daha çok seks uyuşturucu rock and roll. Ha yani İngiltere'nin glam rock'ının sadece görsel kısmını alıp çok kötü bir müzikle, çok sıradan bir müzikle, çok kötü demeyeyim, iyi işler de çıktığı var arada. Onları da ayrı bir programla değerlendiririz. Ama genellikle o Mötley Crüe'nin falan ilk albümleri falan rezalet. Yani müzisyenlik rezalet, şarkılar rezalet. Tipler de zaten ödünç alınmış. Yani tamamen böyle bir proje gibi, tür gibi ortaya çıkmış bir şey glam metal. Ona bariz bir tepki olarak ortaya çıktı.
Ama 90'lara gelinirken şimdi düşünüyorum, o zamanlara gidiyorum. Mesela televizyonda şey çıkardı, Poison'un Unskinny Bob klibi çıkardı. Hı hı. Yani nefret ederdim yani. Bak çok küçüktüm, nefret ederdim yani. Ya çünkü şey, o zaman hedonizm diye bir kelime bilmiyordum ama hedonist bir herif var yani. Böyle animasyon kızlarla beraber dans ediyor. Ya bunu görmek istemiyordum mesela ben. Anlatabiliyor muyum yani?
Bu yüzden de yalnız şunu da söylemem gerekiyor Mert. Thrash metal o aralar etkin. Ama Clash of the Titans turnesi belki bir kilometre taşı. Grunge bunların hepsini piyasadan siliyor arkadaşlar. Yani müzik piyasasından siliyorken yanlış
dönüşebilen
anlamayın.
Dönüşebilen dönüşüyor. Metallica mesela dönüşebiliyor.
Aynen öyle. Ama o anda etkin olan gruplar, rüştünü ispatlamış grupların bir anda esamesi okunmaya başlıyor.
Yani
çünkü herkes Grunge konuşuyor.
Maskara gibi görünmeye
başlıyor. Aynen öyle.
Tamam sen böyle işte bu şekilde kendini pazarlıyorsun. Böyle hayal dünyası sunuyorsun. Benim yaşadığım hayat o değil ki.
Evet.
Anlatabiliyor muyum yani? Evet. Ben boomer'ın çocuğuyum. Bok gibi bir hayatım var yani. Yani sen neden bahsediyorsun yani? Beni tanımlamıyorsun.
Hayatlarına baktığımız zaman şimdi bunlar nispeten iyi okullarda okumuş. Hı hı. Kimilerinin şanslı olanlar sanat okullarına gitme imkanı elde etmiş. ADHD teşhisleri ta genç yaşlarında konmuş. Küçüklüklerinden beri Ritalin, ondan sonra Adderall falan la büyümüş bir kuşak bunlar. Sanattan anlıyorlar. Sanata kafaları basıyor. Yani bu arada bu sanatı müzikle ilgili olsalar da şöyle diyeyim yani müzikal görüleri, sanatsal görüleri gelişkin bir kuşak bunlar. O yüzden bu kadar yetkin albümler çıkarabiliyorlar. Benim seçtiğim ikinci sıfat edebinin anlamı da buradan geliyor. Onu da söyleyeyim. Sözü sana vereceğim. Edebinin anlamı buradan geliyor. Çok okumamış olmalarına rağmen çok genç yaşlarda büyük bir olgunluk görüyoruz bestelerinde, şarkılarında, sözlerinde.
Hayatın yükü sırtlarında çünkü.
İlginç. Yani gerçekten çok özel bir kuşak.
Ona geleceğiz. Lane'in özellikle mesela hayatı.
92'ye geri dön lütfen. Oradan devam edelim.
Şimdi aslına bakarsan, şimdi mesela o dönem 91'de çıkan albümlere baktığımız zaman Nirvana'nın Nevermind albümü, Soundgarden, Bad Motor Finger, Pearl Jam, Ten albümleri gibi.
Nefis albümler hepsi. Nefis.
Evet yani hepsi kilometre taşı sayılabilecek albümler. 4'te aslında 91'de kaydediliyor, 92'de piyasaya çıkıyor ama 4'ün aslında ilk habercisi olan şarkı da Wood. O Singles filminin soundtrack için kaydedilen bir parça aslında ama albümde de var.
Cameron Crowe'un dandik filmi, çok yani basit bir film.
Yani seven tabii özel sebeplerden dolayı seviyor.
Kült ya işte yani.
Ya şimdi aslında şöyle bir şey var, grunge dediğimiz zaman aslında grunge'in en iyi tanımlayan grup, bana göre en iyi tanımlayan grup Mudhoney'dir. Şimdi Mudhoney'nin Nirvana ile çok ortak noktası var müzik olarak. Soundgarden'ın da ilk dönem yaptıklarına baktığımız zaman, Bad Motor Finger öncesine baktığımız zaman yine ortaklıkları var ama şimdi Mudhoney'nin yaptığı müziğin Pearl Jam'le veya Alice in Chains'le hiçbir ortak yanı yok.
Rock.
Ya şimdi Pearl Jam hard rock grubu. Pearl Jam'in önceki hali olan Mother Love Bone da bu arada hard rock grubu. Alice in Chains de aslına bakarsan bir çeşit yeni metal grubu bana göre.
Alice in Chains çok hibrit bir grup abi. Yani evet. Doom Metal şarkısı var mesela sırf 4'te bile yani.
Şu anda bu arada tişörtünü giydim, grup Candlemass. Şimdi ben 2005 senesinde olması lazım. Candlemass'in solisti Mizah Markolin'le röportaj yapmıştım telefonda. O bana demişti ki bana göre Soundgarden ve Alice in Chains Doom grupları demişti. Ben onları Doom grubu dinler gibi dinliyorum demişti mesela. Çünkü çok fazla ortak noktaları var. Şimdi Alice in Chains'in müziğinde çok fazla Black Sabbath etkisi var. Evet. Soundgarden'ın da rifflerinde çok fazla Black Sabbath etkisi var. Hatta Soundgarden ilk dönem yaptığı şeyleri bir kısmı Saint Vitus'a falan benziyor. Yani ben bayağı Saint Vitus'la yan yana koyabileceğim kadar Doom şeyleri var. Ama grunge'e geri dönecek olursak aslında Sub Pop diye bir plak firması var. Aha. Şimdi Sub Pop firmasında Ted diye grup, Ted, T-A-D diye yazıyor. Ted var. Sebadoh var. Şimdi benim grunge denince aslında aklıma gelen gruplar bunlar. Bunlar da çünkü aynı jenerasyonun grubu. Nirvana da bunlardan bir tanesi bu arada. Çünkü bunlar hani hem içinde bir müziğin içinde Black Sabbath sertliği olan ama hem de bir punk etiği olan. İşte Black Flag'den de mesela etkilenmiş. Şeyler, isimler bunlar. Şimdi bunlara baktığınız zaman Alice in Chains ve Pearl Jam bunların arasında oturmuyor. Şimdi bunların da ama aynı paketin içinde pazarlanması aslında birazcık ticari bir taktik.
Evet.
Ama bir isim vermeyle alakalı bu. Ve bunların hepsi Seattle'dan çıkıyor evet. Tabii ki. Evet. O da önemli etken. Şimdi Singles filmi niye önemli? Singles filmi aslında bu grunge, yani Nirvana'nın grunge'ı değil de bizim herkesin artık böyle grunge olarak tanımladığı dönemin popüler kültürde adını koyan, adının konduğu film gibi bir şey. Çünkü niye? Aslında bu bir romantik komedi film. Ama filmi bir şekilde bir müzisyen, Matt Dillon'un canlandırdığı grunge müzisyeni. Bu arada adam o grubunun müzikleri de Matane'nin müzikleri bu arada.
Kullanıyorlar evet.
İşte grup elemanları Pearl Jam'in elemanları. Gerçek hayattaki Pearl Jam'in elemanları oyuncu olarak orada onu grup elemanları olarak görünüyor.
Evet.
Chris Cornell.
Matt Dillon'un 3 tane şey.
Evet. Aynen. Chris Cornell filmde bir ara gelip görünüyor.
Lane sahnede gözüküyor.
Lane sahnede. Alice in Chains konser. Konsere gidiyorlar.
Evet.
Vesaire vesaire. Yani müzikal arka planında bu Seattle. İşte duvarda Mother Love Bone. İşte falan filan yazıları var. Yani tamamen arka planını hazırlıyor yani. O filmde bunların hepsi bir o romantik komedi hikayesinin arka planı olarak.
Senaryo hiçbir etkisi yok bunların bu arada.
Senaryo yani. Bunların hiçbir etkisi yok bu arada. Ama muhteşem bir soundtrack'i var film. Muhteşem. Yani soundtrack'te böyle yani Nirvana yok. Ama işte Pearl Jam'idir. Alice in Chains'idir, Soundgarden'dir vesaire. Bunların hepsi var. Şeyde.
90'larda soundtrack yılları. Evet. Soundtrack'in önemli olduğu
yani
yıllar.
Yani bu şekilde şortlu, postallı ve oduncu gömlekli adamlar popüler kültüre girmiş oluyor.
Evet.
Şimdi baktığın zaman aslında Kurt Cobain, ne Kurt Cobain ne de Mark A. bunlara benzeyen adamlar değil. Ama bunlar aslında grunge, yani bu grunge'dan önceki grunge tanımlayan adamlar onlar aslında. Bana göre sorarsan hani grunge nedir dersen aslında o grunge. Mat hani grunge yani. Öbürleri bir şekilde o paketin içerisinde bakın arkadaşlar hani çığ geliyor.
Evet.
Artık bakın metal hani glam metal falan kaka olacak. Gelin gelin buraya. Hani siz de bu tarafa gelin. Oduncu gömleği mi giyiyorsunuz? Yırtık pırtık bir şey mi giyiyorsunuz? Giyin abi onları gelin. Çünkü Alice in Chains'in kurulmadan önceki Alice in Chains kurulmadan önce Jerry Cantlin'in Diamond Lie diye bir grubu var. Jerry Cantlin makyaj yapıyor abi bu grupta. Aynı şekilde Lane Staley'in de glam metal geçmişi var. Saçlar böyle falan filan. Yani bu adamlar aslında bayağı glam metalciymiş eski Alice in Chains öncesinde. Facelift'te dinlediğimiz zaman Facelift'in özellikle B tarafında hani nasıl diyeyim Skid Row'a yakın Skid Row'un Slave to the Grinder'a yakın şarkılar var. A yüzündeki şarkılar birazcık daha 4'teki'den evet. Yakın ve aslında albümün de ağır topları orada yani.
Evet, albüm ikinci yerde düşüyor bizce arkadaşlar biraz yani.
Biraz düşüyor. Confusion'dır vesaire. Onlar birazcık daha düşük tarafı oluyor albümün. Birazcık daha eski bestleri, Diamond Lie'a giden bestleri içeriken. Ama asıl kendini bulduğu albüm kesinlikle 4. Ve 4 hani grunge müzik içerisinde hep şey vardır. X kuşağının da işte kaybedenler kulübü, işte intihar edenler vesaire hep birazcık böyle Nirvana'yla, Kurt Cobain'le atfedilir. Niye? Çünkü işte kendini öldürdü, intihar ettiği için vesaire.
Kurt Cobain grubun aktif olduğu ve ne diyeyim sana tam 90'larda intihar ettiği için farklı bir etkisi var.
90'ların 2002.
Evet abi. Lane'in intiharı 2002'ye denk geldiği için.
Halbuki şarkı sözüne baktığın zaman. Nirvana'nın mesela Nirvana'ına baktığın zaman en depresif diyeceğim şarkı Something in the Way.
Evet, o kadar. Something in the way.
Dörtü dinlediğin zaman
baştan sonra
şarkılar
baştan sonra
ölüyor yani. Hani evet. İnanılmaz depresif lirikler. Yani tarihin en depresif sert müzikteki
abi o açıdan bakarsan Nirvana şarkılarının çoğu ironik. Çoğu böyle kinayeli. Esprili, punk daha çok daha punk sözleri gibi olan şarkılar yani.
Ama Lane Staley'nin sözleri arasında Lane Staley... What's the difference? I will die in this sick world i̇şte of mine. Onu... Sick Man parçasındaki sözler. What's the difference? I'll
share. İşte onu söyleyecektim. Yani söylüyorum. Edebi sıfatını seçerken kastettiğin öyle bir edebiyat var ki içinde Mert. okumuşluktan değil, yaşanmışlıktan gibi sanki. Ama genç yaşlılar ya bu adamlar.
Babası Eroinman. Ya yani babasız büyüyor, babası daha sonra çıkıp evet. geliyor, babası Eroinman olarak çıkıyor.
Biraz problemli.
Ve babasıyla beraber eroin kullanıyorlar vesaire vesaire. Yani Lane zaten ilk albümdeki Real Thing şarkısı. Bu arada albümün açılış şarkısı We Die Young yani.
Evet.
Yani ilk albüm Face It'in açılış şarkısı
kendini
We Die Young yani.
Alice in Chains'in kendini tanıtma şarkısı şarkı abi. We Die Young.
We Die Young net yani.
And He Died Young yani bu arada.
Evet. Real Thing parçası, albümün kapanış şarkısı direkt olarak eroinmanlıkla ilgili bir şarkı mesela. Take it away. Bu albüme baktığımızda Junkhead var yani. Yeah, yeah. Direkt olarak yine eroin manlıkla alakalı.
Godsmack.
Godsmack var. Cannot for the man wonder. Yani direkt olarak ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya yani şimdi Nikki Sixx de eroin kullanıyormuş. Ama şimdi Nikki Sixx'in uyuşturucu kullanımı hedonizm çerçevesinde.
Evet.
Lane Staley'nin sözlerini okuduğumuzda...
Hayatta kalma.
Lane Staley'nin sözlerini okuduğumuzda adam kendini eroinle öldürüyor.
Evet, aynen öyle.
Yani, what's the difference? I will die in this sick world of mine. Gayet net yani. Maalesef. Ve bir diğer sözler de çok son derece depresif. Yani aslında adam yaşamak isteyen bir adam değil. Ian Curtis'ten tek farkı, Ian Curtis kendini asarak hayattan kurtuluyor. Lane Staley ölene kadar, öleceği güne kadar, bedenini yok edeceği güne kadar eroinle kendini uyuşturuyor.
Maalesef.
Yani aslında tek fark bu.
Maalesef.
Ve 4 de aslında bunun direkt olarak soundtrack'i. Ve yani 4'e kadar da bu şekilde yani sadece eroin kullanımı, uyuşturucu kullanımı değil, depresyonu bu tip müzikte bu kadar net bir şekilde, çıplak bir şekilde gösteren albüm çok fazla yani yok hatta öyle söyleyeyim yani. Benim aklıma gelen yok. Hani geçen Peter Steele'den bahsetmiştik falan. Mesela Peter Steele'ın bahsettiği depresyonda bir öfke de var. Lane'inkisinde tamamen kırılgan yani. Kendine karşı bir nefret öyle. Var ve tamamen kırılgan. Nutshell parçasını düşünelim daha sonraki evet. dönemden Jarrah Flies
EP'sinden.
Adı Nutshell şarkının yani.
Evet.
Yani artık o kadar kısılıp kaldığından bahsediyor.
4'ten bahsedelim şimdi biraz. 4'teki şarkılardan bahsedelim. Hangisinden başlamak lazım?
Bence Wood'dan başlayalım. Çünkü single yani soundtrack Wood... için verdikleri parça o.
Evet şimdi Wood...
Albümde habercisi olan şarkı.
Evet, yani Wood, Andrew Wood'a yazılmış. Mother Love Bone'un vokalisti.
O da eroinden bu arada.
Eroinden öldü maalesef. Evet. Aşırı dozdan. Çok sevdiğim bir vokalist benim.
Evet.
Ki bu arada Mother Love Bone'un albümü Apple, bence o da baştan sona kusursuz bir albüm aslında.
Çok iyi bir albüm.
Çok güzel şarkılar var. Yani orada bir Bone China falan diye yavaş şarkılar falan var ya, onların ayrı hastasıyım çok yani. Onun ismine böyle bir ithafen Wood. Andrew Wood'un Wood'u. Ona ithafen yazılmış bir şarkı. Eroin bağımlılığıyla alakalı. Yani özünde ben bir hata yaptım. Niye benim açımdan bakamıyorsun?
İnanılmaz bir parçadır bu arada.
Evet, bu arada
yani televizyonda ben klibini gördüğüm anı unutamıyorum. Bu arada yani şimdi klipte şimdi Lane'in imajı da bildiğimiz böyle uzun saçlı metalci imajı falan gibi de değil. Bambaşka bir imaj evet. var. Bir de mesela alışıla gelmişin dışında bir ayrıntı var o parçada. Bu arada bu da önemli. Hem Alice in Chains'in bugünkü hali için önemli. Hem de Alice in Chains'in 4 albüm için önemli. Parçanın yarısındaki lead vokaller Jerry Cantrell yapıyor. Hı-hı,
aynen.
Zaten Jerry Cantrell bestesi.
Kısaları o söylüyor.
Evet. Verse'leri tamamen Jerry Cantrell söylüyor. Mesela o benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü iki tane vokalist görmeye o tip müzikte alışkın değildik o zaman.
Orada yani orada da Lane döktürüyor yani. Tabii
ve Lane de döktürüyor.
Her izleyişimizde yani klibim klibi çıktığı zaman tüyler diken diken. Her seferinde diken diken yani.
Evet. Nasıl albüm bu açıdan habercisi çünkü albümde vokal armonileri inanılmaz zengin.
Kesinlikle.
Alice in Chains'in en önemli yanlarından bir tanesi o vokal armonileri.
Kesinlikle.
Ve bunu destekleyen de Lane olmuş. Yani şimdi ilk albümde de var vokal armonileri. Daha az var ama. Ve Cantrell'ın böyle lead vokal yaptığı kısım yok.
Lane, Jerry'yi teşvik etmiş. Beraber böyle.
Ve ikisinin ses uyumu da inanılmaz bu.
Evet. Yani mesela benim yani dünyada gelmiş gitmiş en iyi şarkılar arasında, yazılan en iyi şarkılar arasında addettiğim Down in the Hole var. O şarkıdaki trafik, müzikal düzenleme inanılmaz geliyor bana. Akustik gitar kullanımı, elektro gitarların girmesi, çıkması, susması tekrardan falan şimdi, ve beraber koro vokaller yapmaları inanılmaz yani.
Şimdi yine orada ben araya gireceğim. Aslında şimdi 80'lerde power belt diye tabir edilen hafif böyle distortion'da girdiği...
Tabii sonradan da patladı. Nakaratlarla patladı.
Nakaratlarla patladı bir şarkı formatı var. Evet. 80'lerde.
Öyle değil abi. Bu tam öyle değil. Tam uymuyor.
İşte ondan bahsediyorum.
Tam uymuyor.
Bambaşka bir şey evet. koyuyorlar ortaya. Yani evet distortion var şarkıda.
Var.
Ama kesinlikle o Jilk Elegans'ın yaptığı power ballad'la alakası yok. Yani.
Evet. Çok,
çok daha karanlık sözleri var. Çok daha karanlık bir atmosferi var.
Evet.
Ve bambaşka bir aranjmanı var şarkının yani.
Evet.
Yani eğer bu power ballad'sa gerçekten power ballad'ın tanımını baştan yapıyor Alice in Chains bu parçada.
Bana biraz da sevdiğin şarkıları söyle bakalım. Dörtte yani en çok
sevdiğin. Yani benim en sevdiğim parça Sickman. Bir numaralı parçam benim her zaman Sickman. Ama öyle bir şey ki albümde ben parça seçemiyorum.
Evet ben de.
Yani gerçekten parça seçemiyorum. Şimdi Jerry Cantrell'ın buraya gelirken mesela düşünüyordum. Böyle notları çıkartmıştım falan. Şey dedim kendime. Ulan dedim bu albümde Rooster da vardı ya.
Evet.
Bak düşün yani albümde hakikaten ben Rooster'ı unutmuşum.
Rooster Horoz arkadaşlar. Horoz kim? Horoz Jerry Cantrell'ın babası. Vietnam gazisi veteranı bir savaş hakkında şarkı yazmak istiyor Jerry Cantrell. Ve hayatında örnek alabileceği, bu konuda örnek alabileceği çok iyi anlaşmadı. Hatırlatırım arkadaşlar, Boomer kuşağı, X kuşağı arasındaki çatışmayı anlatırım, hatırlatırım size. Çok iyi anlaşamadı, arası niye olmadı? Babasını düşünüyor. Babasının ve bir savaş hakkında şarkı yazdığınız zaman savaş kötüdür, şöldür, böldür falan diye kör göze parmak yapmaktansa bir savaş esnasında bir Amerikan askerinin o anda yaşadığı hisleri anlatarak hepimizi böyle tüyleri diken diken ediyor.
He ain't gonna die.
Şarkıda tek söylediği şey ben Rooster'ım. Rooster bu arada askerde babasına verilen lakap. Ha, Horoz. Ben hayatta kalacağım. Horoz'u öldüremeyecekler diye. Bir nakaratı olan basit bir şarkı aslında.
Tüylerim yukarıda şu an.
Evet. Ve şey kendi anlattığı anekdota göre bir tane konserine babası geliyor. Habersiz geliyor. Rooster'ı dinliyor. Daha sonradan babasıyla arasını düzelttikten sonra bir ara sohbet ettikleri zaman babasına soruyor. Baba yani Rooster'ı dinledin. Ne düşünüyorsun? Senin Vietnam Savaşı'nda yaşadığın şeyi aktarabildin mi? Sence o duyguları aktarabildin mi diye soruyor. Babası da diyor ki gereğinden fazla.
Gereğinden fazla.
Gereğinden fazla.
Çünkü aşırı çıplak. Hani albümde gerçekten hiç boş yok. Ama albümün bel kemiğini oluşturan şarkılar bana göre daha böyle Doom'a, sen Doom'ali kelimesini evet. çok güzel seçmişsin orada. Ağır ve sert şarkılar. Özellikle hangi şarkılar dersen bunlar. Junkhead. Dört. Hate to feel. Angry chair.
Yani ara giriş şarkısı olmasına rağmen Iron Gland bile şey işaret ediyor evet, zaten evet, yani biz evet. biz neye gönderme yapıyoruz diye.
Evet.
I am Iron Gland evet. diye.
Yani albümü ilk albümden ayıran şeylerden bir tanesi o çok yoğun Black Sabbath etkisi evet. ve Doom Metal etkisi yani. Evet. Epey yani dediğim gibi yani Kendall Mess vokalistinin bile bu Doom Metal diyebileceği tarzda şarkılar
var. O zaman da şaşırıyorum Mert. Yani bu arada o sene Grammy ödülü aldı
evet.
albüm yayınlandıktan sonra. Yani böyle bir albümün Grammy ödülü
düşünsene
alması...
Düşünsene yani Vult dinleyerek o albümü alan bir insan
çok enteresan.
Junkhead'le karşılaşıyor. Yani, bu ne falan demiştir
ya bunu gerçekten Lane'in vokaline bağlıyorum tamam mı? Lane'in çok özel bir sesi var.
Kesinlikle.
Kesinlikle. Yani ve bütün kalbini, bütün iç sıkıntılarını, her şeyini böyle nişan gibi göğsüne takabilmiş bir müzisyen. Onların hepsi bir kenara ama abi Jerry Cantrell'in şeyinde ya
Riff
Lord. Eski Metal Hammer falan dergisiydi galiba hangisi hatırlamıyorum.
Evet bir tanesi ödül vermişti.
Riff Lord olarak diye böyle ödül vermişti.
İnanılmaz
ben şey. onu ilk duyduğum zaman anlamamıştım. Ya ulan metal müzisyeni değil. Metal müzisyeni olmayan birisi ne kadar Riff Lord olabilir ki bir grunge falan diyordum. O zaman çok dinlemiyordum Alice in Chains. Sonradan fark ettim ki Jerry Cantrell gerçekten metal rock müzikte en özgün gitaristlerden birisi. Yani yaratıcılığı olsun. Bu arada benim önceki programlarımızdan birinde söylediğim gibi her şeyden 250 gram hatta onunki biraz daha yüksek olabilir. Her kişiden 500 gram diyelim. Tarzı bir müzisyen. Şarkı yazarlığı muhteşem. Söz yazarlığı muhteşem. Vokalleri gayet güzel. Solo albümleri muhteşem.
Degradation inanılmaz. Ki double albüm.
Ha double albüm yani. Muhteşem bir albüm. Bu arada geçen sene de solo albüm çıkardı. 2020 ile 2022. O da çok güzel
da çok
bir
güzel.
Albüm. Yani Jerry Cantrell çok yanlış bir şey yapmamış bir müzisyen kariyeri boyunca. Yanlış yapmamış yani.
Evet kesinlikle. Özel bir yeteneği var. Ama Alice in Chains'in buradaki, evet, Jerry Cantwell çok iyi besteci, çok iyi söz yazarı. Zaten işte grubun tekrar toparlandığı, Lane öldükten sonraki tekrar toparlandığı zaman da artık aslında Jerry Cantwell ve Dadaşlar aslında.
Biraz öyle görüyorum.
Yani çok da solo Degradation Trip albümünden çok da farklı değil.
Ve sanırım işte ona uyacak bir vokal seçmiş. James Duval'ı seçiyor.
Ona uygun bir vokal seçmiş.
Götürür diye böyle, ki seviyorum bu arada adamı da bu arada.
Ben de seviyorum.
Canlı izledim Türkiye'ye geldikleri zaman. 2011 miydi?
2010 ya da 11.
Yani gayet de memnunum yani.
Ama işte bu şey var. Gene o hani aura dediğimiz olay var ya. İşte Jim Morrison dedik vesaire, Ian Curtis.
Başka bir şey abi.
O başka. Lane'de işte o var.
Var tabii ki.
Gerçekten o var ve bunun yerini de aslında şu anda hani çok iyi albümler yapıyor Alice in Chains. Çok iyi besteler yapıyorlar vesaire
orada,
ama.
Black Gives Way to Blue ve Devil Put the Dinosaurs Here. Ondan sonra bunlar muhteşem
albümler. Çok iyi albümler. Ama gene de işte o auranın, yani çünkü öyle bir birisini bulamazsın bir daha. Yani o once in a lifetime birisi.
Bu arada tanışmalar da güzel zaten bu arada. Evet. Lane onları izliyor, grubu izliyor. Ben size vokal yaparım falan diyor böyle. Yani arkadaşlar bir düşünsenize ya, yani Jerry Cantwell'siniz, tamam, çok iyi biliyorsunuz yani, elinizden kıymetli şeyler çıkıyor. Yeteneklisiniz, bunu hissediyorsunuz. Vokal problem, vokal yapsam mı yapmasam mı, ben mi yapacağım, kim yapacak? Çat diye abi kapıdan Lane Staley geliyor.
Nimet gibi.
Yani böyle bir şey, hem bu arada iyi bir icracı olmasının yanında güzel vokal melodileri de yazıyor. Sözler de çok iyi yazıyor falan böyle.
Bu albümde de İki tane de bestesi var ayrıca. Evet. Müziğini de yazdı, parçalar var.
Hate to Feel
ve Angry Chair, ki Angry Chair de albümün single'larından bir tanesi evet. Yani. Yani böyle gerçekten değil mi, bir nimet gibi bir adam yani. Ve çok da orijinal besteler ve albümün de en doomy şarkıları bu arada onlar.
Aynen öyle.
Kendime çok seviyormuş bu arada.
Ne?
Kendime
şey, Lane Staley.
Eski gruplarını tabii coverlıyormuş yani. Bu albümde orijinal kadroyla yaptıkları aslında bu son albüm.
Son albüm.
Çünkü Mike Starr, grubun bassçısı, çok burada ironik olacak ama Eroy Manlığı yüzünden gruptan kovuluyor.
Maalesef.
Halbuki aslında grubun vokalisti en büyük Eroy Manlığı.
Mike Starr da bu arada geçtiğimiz bir iki sene içinde öldü diye hatırlıyorum.
Yakın zamanda, yani kaç sene oldu hatırlamıyorum ama o da öldü. Yani
yakın zamanda
bu öldü. Albümü yapan 4 kişiden 2 tanesi artık yok.
Aynen.
Maalesef öyle bir şey de var. Bu da aslında yani şimdi şöyle düşünüyorum. Mike Starr'ın, evet, Mike Inez var şu anda bassçı olarak. O da çok iyi bassçı ama yani şimdi Rain When I Die gibi bir parçayı ben direkt o bas yürüyüşüyle atlıyorum ve çok karakteristik bir bas tonu ve bas stili var Max'ın. Yani onun gruptan ayrılması da aslında bir nevi, hani tabii Lane'in olmaması kadar büyük bir eksiklik değil ama gene de bir eksiklik olduğunu ben düşünüyorum. Ve albüme de çok ciddi katkısı olduğunu da düşünüyorum basçı olarak. Dediğim gibi mesela Closer albümü, gene Joy Division'a getireceğim konu. Closer albümü Ian Curtis öldükten 2 ay sonra piyasaya çıkıyor. Şimdi o albümü adam hayattayken ilk dinlemiş olsan belki o vuruculuğu yapmayacak. Çünkü niye?
Bu etkisi var tabii ki.
Daha sonra adamın öldüğünü bilerek
yani?
Öldüğünü bilerek ama dinlediğin zaman bambaşka bir etkisi var. Çünkü diyorsun ki ya bu adam, yani aslında intihar mektubu yazmış burada. Evet. Onun yarattığı o gerçekliğin getirmiş olduğu, yani çünkü hani izlediğimiz şey bir film. Hayır, izlediğimiz şey gerçek.
Bunun hakkında bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Özür dilerim, sözünü kestim. Yeni nu metalin faydaları videosu çektim ben. Evet. Orada şeyden bahsediyorum. Hiç sevdiğim bir grup değil, Linkin Park. Ama Chester Bennington, vokalist, intihar etti, öldü. Onun intiharının, ölmesinin Linkin Park'ın müziğine getirdiği, öfkesine, hüzüne getirdiği bir meşruiyet olmuyor mu sence de mesela?
Oluyor.
Yani bu adamlar bunlardan bahsediyor, işte I'm breaking the habit tonight bilmem ne falan diye şarkılar söylüyor.
Oluyor.
Yani biz ilk başta şey diyoruz ya, bu ergen öfkesi diyoruz ama tamam, ergen öfkesi de olabilir bir kısmı ama başka bir şey de işaret ediyormuş bu adam kariyeri boyunca diyorsun yani.
İşte tam olarak ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi evet, dediğin gibi dinlediğiniz zaman, mesela Korn'u dinlediğiniz zaman şey diyebilirsin. Bu bir film.
Evet.
Çünkü kimse ölmüyor.
Evet.
Burada ise mesela Closer dinlediği zaman adam hakikaten ölüyor.
Evet.
Yani burada film olmaktan çıkıyor, belgesel haline geliyor.
Evet, doğru.
Belgeselle film arasındaki çizgi, yani müzikte bu sembolizmi kullanacak olursam, bir tanesi belgesel, çok daha şey vurucu çünkü gerçek olduğunu biliyorsun.
Evet.
Öbürü fiction.
Mark Facelift'in ilk şarkısı We Die Young.
We Die Young.
Yani adam yani daha ne kadar samimi ve gerçekçi olabilirmiş pek emin değilim ben, bilmiyorum yani.
Bu arada şimdi Jerry Cantrell'la Lane Staley'in daha sonra araları açılıyor. Aralarının açılma sebebi şimdi bir tanesi, yani Jerry Cantrell rock yıldızı olmanın, zaten çünkü çok fakir bir aileden, çok kötü bir, işte baba Vietnam gazisi, annesini terk ediyor. Çok zor koşullarda işte Jerry Cantrell büyüyor. Rockstar olmak için zaten çalışıyor Jerry Cantrell. ve bunun tadını çıkartmak istiyor. Daha da grubu bitmek istiyor. Ve Lane bundan rahatsız oluyor. Çünkü Lane diyor ki ben gerçekten şarkılarda yazdığım gibiyim diyor. Yani yanlış anlama ama diyor. Ben gerçekten ölmek istiyorum diyor ve öldürürüm kendimi diyor yani. Eroinle bir kendini nasıl yani? Bak senin eroinmanlığın yüzünden diyor turneye çıkamıyoruz. Ne bekliyordun diyor yani. Yazdık ya şarkısını, Junkette şarkısını yazdık diyor. Sen şaka mı zannettin falan. Araları biraz açılmaya başlıyor herhalde. Daha sonra da işte...
Tabi bu arada ölmeden önce görüşmüyorlar benim bildiğim çok bir şeyleri yok yani. Araları kötü. Yani samimiyetleri falan ciddi, kalmamış çok fazla yani.
Ciddi anlamda araları kötü.
Başka, Mike Starr mı haberdar oluyor hatta böyle? Evini birisi ziyaret. Evet.
Mike Starr, en son Mike Starr görüyor.
Evet.
Daha sonra Mike Starr da zaten ölüyor. Yani orada o aralarında bir şey var, çatışma var. Bu çatışma da aslında Mad Season diye bir yan projesi hı hı. var. Mike McCready ile
beraber. Pearl Jam'la beraber.
O da muhteşem bir albüm. Above. O mesela daha böyle Lane'in aslında belki de Alice in Chains'in gitmesini isteyeceği yön. İçerik olarak. Bu arada gene de bunu da söylemem lazım. Alice in Chains'in Lane'le yaptığı son albüm. Self-Titled albüm. O da çok iyi bir albüm. Ve orada o da çok karanlık bir albüm bu arada. Hani artık orada aslında birbirine uymadığını hissedebiliyorsun grubun. Hani Lane'in birazcık o parçanın üzerinde neredeyse karaoke gibi durduğunda.
Aynen öyle. Eklemlenmiş gibi.
Evet, eklemlenmiş.
Koro vokal yaptırmışlar gibi sanki.
Gibi hissediyorsun. Evet. O albümün zayıf tarafı bu aslında. Ama ona rağmen yine de o aurayı gene hissediyorsun orada yani.
Yani bu arada grind var. Çok güzel şarkılar. Muhteşem şarkılar çok falan var. Sludge Factory'deki biliyorsun o temiz gitar tonuyla çalınan solo, uzun solo çok acayip bir tercih.
Çok.
Çünkü bütün şarkı zaten riffler böyle bayağı distorted bir distortion üzerine kurulu. Hı. Onun üzerine getirdiği çok güzel bir kontrast var falan böyle. Çok seviyorum.
Çok depresif şarkılar var. Frogs. God Am. When done my sins forgiven. Yani korkunç karanlık şarkılar var. Demri Parrott'tan bahsetmek istiyor musun?
Arkadaşlar bir de Demri Parrott denen bir isim var. Ya Demri Parrott'tan neden bahsediyoruz? Bir önemi var mı bizim için? Bizim için bir önemi yok. Hayatımızda tanımadığımız bir insan sonuçta. Ama Lane Staley'nin çok sevdiği sevgilisi. Ve bildiğimiz kadarıyla Lane'den önce... Evet ve Lane'den önce eroinden kaybediyoruz onu maalesef.
Maalesef öyle. Yani...
Ve her şeyini etkiliyor diye anlıyorum ben onun...
Yani sonra üzerindeki... bırakıyor her şeyi Lane. Yani o günden sonra... Evet. Tek yaptığı şey, yani kayda değer diyebileceğim tek yaptığı şey toplama albüm için Alice in Chains'te iki parça kaydetmesi. Ki o zaman grubun fotoğrafları bile yok çünkü Lane çok zayıf. Yani zayıf çok kötü durumda fotoğraf çektirmek istemiyor yani. Evet. Ve o parçalardan da bir tanesinin ismi Died. Died parçası da direkt olarak sevgilisinin ölümüyle alakalı.
Yani bildiğimiz kadarıyla arkadaşlar Lane Staley oldukça bayağı duygusal bir insan. Ve yani kendi öldüğü güne dek Demri Parrott'ı hiçbir zaman unutamıyor.
Mike Starr'ın dediğine göre son işte gördüğü gün Demri'nin hayaletini gördüm evde diye söylüyor. Kapıdan onu girerken gördüm diye söylüyor. Ondan sonra kendisi söylüyor. Yani gerçekten aklıdan Lane Staley'nin dediğim gibi Ian Curtis'ten tek farkı bir tanesi kendini o an asıyor. Bir tanesi 10 seneye yayıyor. Yani
10 seneye prosesi. Yayıyor. Aynen.
Hangisi daha acı artık bilemedim yani.
Tüyler diken diken yine.
Evet.
Yani tüyler yine diken diken.
Evet.
Lafı toparlayalım.
Valla benim ekleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi bu albümü, yalnız şunu söyleyeyim. Ben bu albümü ilk dinledim, Wool'u dinleyerek ben bu albümü dinlemiştim. Mesela orada şey yapmıştım, bu ne alaka falan hani. Beklediğim şey çıkmamıştı.
Nasıl anlamadım ben, neyi kastediyorsun şimdi, neyi bekliyordun mesela?
Wool parçasına benzer parçalar bekliyorum.
Ha tamam, albümde tabii. Sonra bir açtım, 4 diye arabik gamlı bir şarkı falan var mesela.
Ve karanlık. Evet, ağır, böyle aynen. Çok depresif şarkılar çıkmış evet. Mesela karşıma. İlk başta mesela tam içine girememiştim abi ilk dinlemde. Ama daha sonra sözlerle beraber albüm kendi kendini inanılmaz bir şekilde açtı. Bana göre 90'lı yılların en iyi albümlerinden bir tanesi. Evet. Kesinlikle yani.
Rock tarihinin en iyi albümlerinden.
Ve rock tarihinin evet. En iyi albümlerinden bir tanesi. Kesinlikle evet. Yani.
Birçok kişinin bir numarasında bile oynayabilir yani bu.
Kesinlikle oynayabilir.
Bir de yani bütün bu video boyunca size anlattığımız gibi bazı albümler, bazı sanat eserleri asla onları icra eden, onları ortaya koyan sanatçıların hayatlarından bağımsız olamıyor bazıları. Böyle gerçekle kurgu falan onlar böyle bayağı birbirinin içine geçmiş oluyorlar. Bu albümde belki de onların en büyük örneklerinden biri.
Kesinlikle
yani,
öyle.
Müzisyenlerinin, onları üretenlerin hayatlarındaki sıkıntıların belki böyle bütün kan revan içinde mısralara yansıdığı bir albüm. Sound'a yansıdığı bir albüm. Çok çarpıcı bir albüm. Dünyanın en çok satan albümleri arasında bu arada. 4 rock albümleri arasında. Yani dinlemeyen kalmasın arkadaşlar. Yani bana sorarsanız kronolojik olarak da başlayabilirsiniz. Facelift ile de başlayabilirsiniz Alice in Chains'e.
Facelift ile başlayalım.
Ha ya başlayıp zaten ikinci yarısında albümün ya tamam ne işte Emre ile Mert'in neyi kastettiğini anlıyorum falan diyeceksiniz. Bir bakacaksınız mesela ikinci albümün ikinci yarısında rockabilly riffleri falan var. Jerry Cantrell bir arada bir böyle rock and roll riffleri falan çalıyor. Ama 4'te baştan aşağı mükemmel bir albüm.
Çok güzel. Hala çok güzel müzik üretiyorlar. Keşke Dane hayatta olsaydı da o aurayı koruyabilmiş aynen olsalardı. Hani keşke biz 4'e belgesel niteliğinde bir albüm demeseydik. O etkiden mahrum kalsaydık da Dane hayatta olsaydı keşke. Aynen.
Çok etkili bir grup. Yani bir başka müzisyenleri çok fazlasıyla etkilemiş bir grup. Ama bir yandan da taklit edilemeyen bir grup. Jerry Cantrell'in gitaristliği ve Dane'in vokallerinden dolayı taklit edilemiyor. Mesela benim çok sevdiğim muhabbetini yapıyoruz hep. Opeth bile şeyi coverladı. Wood'u coverlamışlığı var mesela. Bakıyorsun, yani dinledim, keyif aldım. Ama şeyi sormadan evdim yani, ne gerek vardı? Bir şey de kasamamışsın. Zaten onun üstüne bir şey de koyamamışsın yani. Sadece arada bir ekstra bir solo atmışlardı.
Lane'le ilgili şunu diyorlar. Yani grup elemanları demiyor bunu. Kim dediğini hatırlamıyorum. Grubun dışından belki bir Roddy diye olabilir veya bir teknisyen diye olabilir. Lane vokal yaptığında, yani yanınızda vokal yaptığında fiziksel olarak göğsünden o sesin zangır zangır geldiğini duyardınız diyor. Yani öyle özel birisi diyor. Wood'un vokalini de şimdi düşünüyorsun. Evet, zor bir vokal.
Çok.
Ama Lane onu ruhla söylüyor. Yani gerçekten şimdi ruh çok subjektif bir tanım. Hani neye göre ruh, kime göre ruh? Hakikaten onu duyduğun anda insanın tüyleri ürperiyor. Çok özel bir vokal. Yani aynı şeye çıksan da, aynı tizliğe çıksan da, aynı vokal yapsan aynı ruhu yakalayamıyorsun. Galiba çünkü o gözüküyor. Kadar özel bir adam.
Galiba yani. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar lafımızı toparlıyoruz. Orta yaş krizi sizleri çok seviyor. Mert ekleyeceğim bir şey var mı?
Daha fazla benim ekleyeceğim hiçbir şey yok. Kusursuz albüm yani.
Kusursuz albüm. Gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Orta yaş krizi size şey icazet veriyor. Lütfen dinleyiniz. Size sevgilerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
Teşekkürler.